Ayrım 25.
Kütüphanenin oldukça zengin olduğunu söylüyorlar. Yazı yazmak da istiyorum, acele etmeliyim. Gözümüzü açıp kapatıncaya dek bahar gelecek. Baş ağrılarım her gün biraz daha artıyor, iyi uyumuyorum. Uyanır uyanmaz unutulan cinsten karışık düşler görüyorum. Kafamda düşten yalnızca beni uyandıran bölümü kalıyor. Bu kez beni uyandıran bir kadın sesiydi. Bu sesi o kadar açık ve net olarak işittim ki hala kulaklarımda çınlıyor. Kadın arkadaşlarım düşünüyor, bu şekilde derinden gelen, kalın, yumuşak bir sesle konuşanı bulmaya çalışıyorum. Bu ses düşündüklerimden hiçbirine ait değil. Önce Tonya'nın sesi sandım. Onun sesine o kadar alıştım ki artık tonunun farkında değilim. Karım olduğunu unutmaya, sesinin tonunu algılayabilmek için yabancıymış gibi davranmaya çalıştım. Ama bu ses onun sesi değildi. Gizemi çözemedim. Düşlere gelince, insanlar düşlerinde gündüz etkisi altında kaldıkları şeyi gördüklerini düşünürler. Ben bunun tersine inanırım. Bence rüyanızda zamanında değer vermediğiniz, üzerinde durmadığınız bir şeyi görürsünüz. Sonuna dek düşünüp bir karara varamadığınız belirsiz bir fikir, duygulanılmadan söylenen birkaç sözcük. İşte gece bilinçaltından fırlayan şeyler bunlardır. Sanki gündüzün kendilerini safsakladığınız için sizden öç almaya gelmişlerdir. 6. Duru bir gece. Her taraf buz tutmuş. Her yerde olağanüstü bir parlaklık ve canlılık var. Yeryüzü, gökyüzü, ay ve yıldızlar donun etkisiyle birbirine kenetlenmiş gibi. Yolun üzerine ağaçların uzun gölgeleri vuruyor. İnsana yoldan durmadan gölgeler geçiyor gibi geliyor. Kocaman yıldızlar dallara takılan mavi fenerlere benziyor. Küçük yıldızlar tarlalardaki beyaz papatyalar gibi bütün gökyüzünü kaplamışlar. Pushkin üzerine konuşmalar, tartışmalar yapmaya devam ediyoruz. Dün gece Pushkin'in okuldayken yazdığı şiirlerden söz ettik. Vezin şiirde ne büyük rol oynuyor? Işık, yaşamın akışı, gerçek duyular, sokağın gürültüsü, pencereden içeri nasıl akarsa şiirine öyle giriyor. Sağlam görüşler, dış dünyanın özellikleri, günlük yaşayışta kullanılan şeyler, nesne adları şiirin benliğini kaplıyor, yaşamı olduğu gibi yansıtıyor. Daha sonraki ünlü şairlerinin vezni öylesine kusursuz ki sanki eldiven iyice uysun diye elinizin ayakkabı ayağınıza tıpatıp gelsin diye ayağınızın ölçüsünü vermişsiniz gibi yerinde ve bilerek kullanılıyor. Konuşulan Rusçanın ritmi, günlük dilin ses tonları dizelerinde olduğu gibi işleniyor. 7. Bir doktor, bir çiftçi olarak yararlı olmak istediğim kadar sürüp gidecek temel bir eser üzerinde de çalışmak isterdim. Bir sanat eseri ya da bilimsel bir kitap yazmak ne güzel bir şey. Her insan dünyanın tadını çıkarmak, ondaki her şeyi anlatabilmek, ona bütün gücüyle sarılmak için yaratılmıştır. Bu bakımdan Goethe'nin Faust'una benzer. Faust bilim adamı olur. Çağdaşlarına kendinden önce yaşamış olanlara yaptıkları yanlışları için teşekkür eder. Bilimsel ilerleyiş itici gücün yasalarına bağlıdır. İleriye doğru atılan her adım düş kırıklığına, zamanın yanlış düşüncelerine karşı olur. Faust bir sanatçı oluşunu ustalarının verdiği örneğe borçludur. Sanatta ileriye atılan adım, sanatçının kendinden önce yaşayanların beğendiği örneklerini izlemesiyle mümkün olur. Peki, beni gerek bir doktor, gerek bir sanatçı olmaktan alıkoyan şey nedir? Çektiğimiz yoksulluğu, durmadan değişen yaşayış biçimimizi, başıboş bir hayat sürmemizi neden olarak gösteremem. Bütün bu, geleceğin şafağı gibi sözlerin etkisi kalmadı. İnsan bunları ilk kez işitince aman ne hayal gücü, ne düşünüş, ne güzel sözler diye düşünüyor. Ama daha sonra bir parça düşününce bunların birer boş sözden, klişeden oluşmuş olduğunu anlıyor. Görkemli diyebileceğimiz şeyler dahi bir elin yarattığı basit şeylerden başka bir şey değildir. Buna en güzel örnek de Pushkin'dir. Namuslu bir çalışmaya ne güzel bir şiir, ne kadar gerçek bir gazel yazmıştır. Bugünlerde burjuva, orta sınıf sözcükleri birer küfür yerine geçiyor. Ama Pushkin aile ağacında bir burjuva, bir burjuvayım ben. Ve yine Onyegin'in yolculuğunda ideal bir ev kadınıyım. En büyük arzum sakin bir yaşam ve kocaman bir kase lahana çorbası diyerek daha o zaman eleştirmelere karşı koymaya çalışmıştı. Rus edebiyatında sevdiğim taraf Pushkin ve Çehov'un Ruslara özgü çocuksu saflıklarıdır. Onlarda utangaç, çekingen bir yan vardır. İnsanlığın en büyük sorunlarına titrek bir sesle ilgisizmişler gibi eğilirler. Bu, onların derin konuları işlemediklerini, güçlü düşünürler olmadıklarını göstermez. Bu sorunlarla uğraşmanın kendilerine görev olmadığını düşünürler. Gogol, Tolstoy ve Dostoyevski ise yaşamın anlamını kavramaya, ölümü anlatmaya çalışırlar. Pushkin ile Çehov yaşamlarının sonuna dek günlük olaylar üzerlerinde bıraktığı izlenimleri işlemişler, başkalarını ilgilendirmeyen dertlerini, sevinçlerini anlatmışlardır. İşte bu özellik gerçekte bütün insanlığı ilgilendiren sorunlar olduğu için zamanla olgunlaşmış, ağaçlarından ham koparılan elmalar gibi gün geçtikçe kızarıp tatlanmıştır. 8. İlkbaharın belirtileri kendini göstermeye başladı. Sroveti'de olduğu gibi hava mis gibi vodka ve tereyağlı kızarmış ekmek kokusuyla doldu. Ormanlı güneş ağaçların arasından yansıyor, uykulu çam ağaçlarının yaprakları kirpik gibi inip kalkıyor. Öğlenleri su dolu çukurlar pırıl pırıl parlıyor. Genç kız esniyor, geriniyor, bir yandan öbür yana dönüyor, yine uykuya dalıyor. Eugene Onyegin'in 7. bölümünde ilkbahar böyle betimleniyor. Onyegin'in evi kendi yokluğu sırasında terk ediliyor. Bülbül, baharın aşığı, şakır bütün gece, tomurcuklanır yabani gül. Niçin aşık diyor? Çok doğal, dilin ucuna geliveren bir şey bu. Aşık, çok doğru ve yerinde kullanılmış bir sözcük. Hatta vezni tamamlamak için bu sözcüğü kullanmak zorunda bile diyebiliriz. Varikino'da sonbaharın ilk günlerine gelmiştik. Şimdi ise ağaçlar yeşerecek. Özellikle Şutma, Mikulis'in evinin aşağı bölümündeki ormanlık çeşitli yeşil renklere bürünecek. Çok geçmeden de bülbüller ötmeye başlayacak. Bir kez daha onların şarkılarıyla diğer kuşların şarkıları arasındaki başkalık üzerinde düşüncelere daldım. Tanrı, bülbüllerle diğer kuşlar arasında derin bir uçurum bırakmış. Verdiği özellikle onların diğerlerinden ayrı kalmalarını sağlamış. 9. İlkbahar. Artık neredeyse tarlada çalışmaya başlayacağız. Yazı yazmaya, hatta anı defteri bile tutmaya vakit olmayacak. Yazmaktan hoşlanıyordum. Defteri bir dahaki kışa kadar kaldıracağım. Önceki gün hasta bir köylü suların çamurların arasından kıza ile çıka geldi. Kendisine çalışmadığımı, gerekli aletlerimin olmadığını söyledim ama yararsız. Durmadan bana yardım edin, derim ne halde baksanıza diye yalvardı, bana acıyın. Ne yapabilirdim? Ne de olsa taş kalpli bir insan değilim, soyunmasını söyledim. Cüzama yakalanmıştı. Hastayı muayene ederken pencereden bir başka kızağın daha avluya girdiğini gördüm. Bir hasta daha geldi diye düşündüm. Değilmiş. Gelen üvey kardeşim Yevgraf'tı. Bütün aile etrafını aldılar. Tonya, Sasha, Alexander Gromeko, sonra ben de yanlarına gittim. Kendisine bir sürü soru sorduk. Nereden geliyordu, nasıl gelmişti? O yalnızca omzunu silkerek gülümsedi. Anlaşılmaz, bilmece gibi cevaplar vermekle yetindi. Yanımızda 2 hafta kadar kaldı. Sık sık yürüyetine gitti. Sonra da yer yarılmış, o da içine girmiş gibi ortadan kayboldu. Bizimle kaldığı sırada onun Samdemiyetov'dan daha sözü geçen, yaptığı işlerin arkadaşlarının daha gizemli bir durum taşıdığını fark ettim. Yevgraf kimdi, ne yapıyordu, gücünü nereden alıyordu? Bize yardım edeceğine söz verdi. Tonya'nın Sasha ile uğraşacak, benim de yazı yazacak, doktorluk yapacak vaktim olmasını istediğini söyledi. Bunu nasıl yapacağını sorduk, gülümsedi. Ama sözünü tuttu. Durumumuzda bazı değişiklikler olmaya başladı bile. Olağanüstü bir şey bu. Yevgraf benim, baba bir, anne ayrı kardeşim. Aynı adı taşıyoruz. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İkinci kez yaşamıma bir kurtarıcı olarak girdi. Bütün sıkıntılarımı giderdi. Belki de herkesin yaşamında bilinmeyen gizli bir güç vardır. Bu istenmeden, çağrılmadan yardıma koşar. Belki benim kardeşim Yevgraf da yaşamımda böyle bir rol oynuyor. Yuri'nin anı defteri burada kesintiye uğradı. Bir daha da bu biçimde yaşamından notlar yazmaya kalkışmadı. 10. Yuri, Yuriyet'in halk kütüphanesinde oturmuş, aldığı kitapları inceliyordu. Okuma odasının birkaç tane penceresi vardı. Hemen hemen 100 kişiyi barındıracak kadar genişti. Tahta masalar pencerelerin önüne kadar uzanıyordu. Kütüphane hava kararırken kapanmaktaydı. İlkbaharda kentte elektrik kesiliyordu. Ama Yuri'nin buna aldırış ettiği yoktu. Zaten yemek saatinden sonraya kalmıyordu. Mikulisti'nin verdiği atı Samdemiyetovların hanında bırakıyordu. Bütün sabahı okumakla geçiriyor, öğleden sonra da atını atlıyor, Varikino'ya dönüyordu. Kütüphaneye gelmeden önce Yuri, Yuriyetin'e çok az inmişti. Yuriyetin'de yapılacak bir işi yoktu. Onun için de kenti pek bilmiyordu. Ama şimdi kütüphanede yanına, karşısına oralı insanlar gelip oturuyordu. Böylece Yuri yavaş yavaş yalnızca Yuriyetini değil, bu insanların yaşayış biçimlerini de öğreniyordu. Sanki kentin işlek bir alanında duruyormuş gibiydi. Gerçek anlamda yürüyetini kütüphanenin pencerelerinden bakınca görebiliyordunuz. Okuyucular yorulup da dinlenmek istedikleri zaman dışarı çıkıyorlar, koridorda birer sigara tüttürüyorlar ya da ortada duran su bidonundan birer bardak su içiyorlar, sonra pencerenin önünde toplanıp kentin manzarasını beğeniyle seyrediyorlardı. İki çeşit okuyucu vardı. Çoğunluk bölgenin aydın kişileriydi. Diğerleri vakit geçirmek için arada sırada geliyordu. Aydın okuyucuların da çoğu kadındı. Bunların giyimleri yoksuldu. Ya iyi besin alamadıklarından ya da yeteri kadar uyuyamadıklarından olacak sapsarı yüzlüydüler. Kendilerine bakmıyorlardı. Düzenli olarak kütüphaneye geldikleri için de birbirlerini ve kütüphane memurunu tanıyorlardı. Kendilerini evlerindeymiş gibi rahat ve huzur içinde görüyorlardı. Bunların tersine orta tabakadan olup çoğu zaman iş olsun diye gelenler iyi giyimli ve bakımlıydılar. Sanki bir kiliseye giriyorlarmış gibi utanarak çekine çekine bir yere ilişiyorlardı. Ama yine de diğerlerinden çok gürültü yapıyorlardı. Bu onların kütüphane kurallarını bilmemelerinden değil, aksine sessiz olmak istedikçe seslerini, adımlarını ayarlayamamalarındandı. Kütüphane memuru ve iki yardımcısı pencerenin karşı tarafındaki bir girintiye yerleştirilmiş masanın başında oturuyorlardı. Yardımcılarından bir tanesi aksi suratlı bir kadındı. Omuzuna kalın bir şal atmıştı. Burnunun üstündeki gözlüğünü durmadan eliyle düzeltiyordu. Bunu gereksinmesi olduğu için değil de sinirli bir hareketle yapıyordu. Siyah, ipek bir bluz giymiş olan ikinci yardımcının bir göğüs hastalığı var gibiydi. Çünkü mendilini hem ağzına burnuna doğru tutuyor, konuşurken bile mendili çekmiyordu. Memurların da diğer aydın kadınlar gibi şiş, uykusuzluktan yorgun, soluk yüzleri vardı. Yeni okuyuculara sırayla kütüphanenin kurallarını fısıldıyorlardı. İstek kartlarını sıraya koyuyorlar, istenen kitapları getiriyorlar, masanın üzerindekileri yerlerine yerleştiriyorlar, arada kişisel bir takım işler yapıyorlardı. Yuri birbirine uymayan bir takım fikirlerin etkisiyle pencereden görünen gerçek hürriyetinle kütüphanedeki imgesel hürriyetin arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Guater varmış gibi duran soluk yüzlü kadınlara baktıkça makasın başında işaret veren kadını anımsıyor. Sandamyetov'un vagonun kapısı önünde otururlarken kent hakkında anlattıklarını düşünüyordu. Sandamyetov'un anlattıklarıyla kendi gördüklerini bağdaştırmaya çalışmaktaydı. Ama arkadaşının neler anlattığını iyice anımsayamıyordu. Yuri kapıdan en uzak yerde oturuyordu. Önünde o yörenin etnografyasına dair birçok istatistik vardı. Pugachev ayaklanmasından söz eden bir kitap daha almak istemişti. Ama siyah ipek bluzlu kütüphane memuru mendilinin gerisinden bir okuyucunun aynı zamanda bu kadar çok kitap alamayacağını, istediğini alabilmek için elindekilerinin bir bölümünü geri vermesi gerektiğini fısıldamıştı. Onun için Yuri kendini aldığı kitaplara her zamankinden daha büyük bir istek ve gayretle verdi. Bunları bir an önce bitirmek, tarihi kitaplara kavuşmak istiyordu. Sayfaları karıştırıyor, notlar alıyor, çevresiyle hiç ilgilenmiyordu. Okuyucu kalabalığı dikkatini dağıtmıyordu. Komşularını iyiden iyiye inceleyip haklarında bir karara varmıştı. Sağında solunda oturanların yüzlerine bakmadan kim olduklarını biliyordu. Onların nelerle uğraştıklarını, ne zaman kalkıp gideceklerini tahmin edebiliyordu. Ne var ki güneş durmadan yer değiştiriyordu. Salonun doğu köşesinden başlamış, yavaş yavaş batıya kaymıştı. Şimdi dosdoğru pencereden giriyordu. Kütüphaneci güneş ışınlarının şiddetini tatlı bir biçimde yumuşatan beyaz güneşlikleri çekmiş, bir tanesi dışında hepsini kapamıştı. Onu da kapamak istemiş ama aksırmaya başlamıştı. Aksırması bir zaman sürdü. Bu Yuri'nin dikkatini çekti. Başını kaldırıp baktı. O zaman bu kadının Mikulitsi'nin baldızı olduğunu anladı. Yuri gibi diğer okuyucular da başlarını kaldırıp ondan yana bakmışlardı. Yuri kütüphanede bir değişikliğin olduğundan emindi. Ne olduğunu anlamak için çevresine bakındı. O zaman odanın karşı tarafında yeni bir okuyucunun oturduğunu gördü. Yuri ilk bakışta Antipova'yı tanıdı. Antipova'nın ona arkası dönüktü. Öksüren kütüphane memuruyla alçak sesle bir şeyler konuşuyordu. Konuşmanın kütüphaneci kadın üzerinde iyi bir etki bıraktığı belliydi. Gerçekten de kadının öksürük nöbeti geçti. Yüzündeki gergin ifade kayboldu. Lara'ya minnet ve sevgiyle bakarak ağzından burnundan ayırmadığı mendilini çekti, cebine koydu. Kendisinden emin bir tavırla gülümseyerek kendine ait masaya geçip oturdu. Durumu odanın çeşitli bölümlerinde oturan birçok okuyucu izlemişti. Lara'nın burada ne kadar tanındığını ve nasıl sevildiğini gözleriyle görmüştü. 11. Yuri hemen Lara Antipova'nın yanına gidip onunla konuşmak istedi. Ama kişiliğine hiç de uymayan bir utangaçlık ve çekingenlikle yerinden kımıldayamadı. Lara'yı tedirgin etmemeye karar verdi. Çalışmasına da ara vermek istemiyordu. Lara'yı görmemek için sandalyesini ters çevirdi. Şimdi sırtı masaya dayanmıştı. Kendini elindeki kitaba vermeye çalıştı. Ama düşünceleri okuduğu konudan çok uzaklardaydı. Birdenbire bir kış gecesi rüyasında işittiği sesin Lara'nın sesi olduğunu anımsayıverdi. O kadar şaşırmıştı ki çabucak yerinden fırladı. Hareketi yanında oturan kadını şaşırtmıştı. Kadın başını kaldırıp ona baktı. Yuri sandalyesini eskisi gibi koydu, Lara'yı seyre koyuldu. Kareli ince bir bluz giymişti. Elindeki kitaba dalmış, başını hafifçe sağ omzuna doğru eğmişti. Arada sırada düşünmek için duruyor, başını ya tavana kaldırıyor ya da dosdoğru önüne bakıyordu. Birkaç dakika sonra yumruğunu yine yanağına dayıyor, okumaya devam ediyordu. Defterine notlar da alıyordu. Yuri çok zaman önce Melyuziyeva'da dikkatine çeken şeyi burada da fark etti. Koketliği yok diye düşündü. Ne kimseyi sevindirmeye ne de güzel görünmeye çalışıyor. Kadınlığın bu yanını küçümsüyor sanki. Hatta güzel olduğu için kendini cezalandırmak ister gibi bir durumu da var. Ama kendine karşı böyle düşmanca davranışı onu olduğundan daha güzel, daha çekici yapıyor. Her şeyi ne kadar yerinde, ne kadar güzel yakıştırıyor. Okumak insanlığın en yüksek işlerinden biri değil de sanki hayvanlar da bu işi pekala becerirmiş gibi okuyor. Sanki kuyudan kovayla su taşıyor ya da oturmuş patates soyuyor gibi bir durumu var. Bu düşünceler Yuri'yi rahatlığa kavuşturdu. Zaten o ana kadar kendini bu denli sakin ve rahat hissetmemişti. Kafası bir konudan diğerine geçmekten vazgeçti. Gülümsemekten kendini alamadı. Lara'nın varlığı üzerinde, Lara'nın kütüphane memuru üzerindeki yapıcı etkisini yinelemişti. Artık sandalyenin yerini değiştirmeyi ya da dikkatini dağıtılacağını düşünmedi. Kendini öndeki kitaplara verdi. Bir saat kadar Lara'nın gelişinden önceki gibi dikkatle okudu, notlar aldı. Önündeki kitap yığınını bir bir inceledi. İşine yarayacakları bir kenara ayırdı. Sonunda o günlük bu kadar çalışmanın yeter olduğunu düşünerek kitapları toplayıp kütüphane memuruna teslim etti. Artık içi rahat olarak eski bir arkadaşı görmeye hak kazandığına karar vermişti. Ama Lara'nın oturduğu yere bakınca onun gitmiş olduğunu gördü. Okuduğu, kütüphane memurunun önüne getirip bıraktığı kitaplarıydı. Öğretmenliğe başlamadan önce politik düşüncelerini geliştirmeyi düşünmüş olacaktı. Lara'nın hangi kitapları istediğini yazdığı fiş bir kitabın yaprakları arasından dışarı fırlamıştı. Yuri fişi aldı. Ama adresin garipliği karşısında şaşmaktan kendini alamadı. Fişte şöyle yazıyordu. Tüccarlar Sokağı, Heykelli Evin Karşısı. Yuri bunun ne demek olduğunu bir başka okuyucuya sordu. Yuryatin'de bir evi, heykelli eve olan durumuna göre tanımlamanın, Moskova'da bir bölgeyi oranın kilisesine göre adlandırmak gibi bir şey olduğunu öğrendi. Heykelli ev, kurşuni renkte, çevresinde bir takım heykellerin bulunduğu bir binaydı. Burasını bir tüccarın mirasçıları, Tüccarlar Birliği'ne satmıştı. Ve o bölge zamanla bu evin adıyla anılmaya başlamıştı. Şimdi partinin il meclisi tarafından kullanılıyordu. Bir zamanlar temsillerin, konserlerin, programlarının ilan edildiği duvarlarına, şimdi partinin kararnameleri, propaganda afişleri yapıştırılmıştı. 12. Mayıs ayında soğuk, rüzgarlı bir öğleden sonraydı. Yuri kütüphanedeki işini bitirmiş, evin yolunu tutmuştu. Birden kararını değiştirdi, gidip Lara'yı görmeye karar verdi. Rüzgarın kaldırdığı toz bulutları yürümesine engel oluyordu. Sık sık toz yutmamak için rüzgar arkasına dönüyor, bir parça duruyor, sonra yeniden yoluna devam ediyordu. Lara, Tüccarlar Sokağı'nın köşesinde kurşunlu renkteki heykelli evin karşısındaki bir binada oturuyordu. Yuri heykelli evi ilk kez görüyordu. Evin adına uygun bir görünüşü vardı ve Yuri'nin üzerinde sıkıntılı bir etki yapmıştı. Lara'nın evinde iki giriş kapısı vardı. Bir tanesi Tüccarlar Sokağı'na, öteki ise yan sokağa açılıyordu. Yuri asıl giriş kapısı olabileceğini düşünmeden yan sokaktakinden içeri daldı. Tam avluya çıktığı anda bir rüzgar tozu toprağı havaya kaldırdı. Yuri'nin yüzüne gözüne doldu. Bu kalın toz perdesinin gerisinde tavuklar oradan oraya kaçışıyor, Yuri'nin ayaklarının altına giriyorlardı. Toz toprak yatışınca Yuri Lara'yı gördü. İki kovayı suyla doldurmuş, bunları bir omuzuna geçirdiği sırığın iki ucuna takmıştı. Saçlarını bir eşarpla geliş güzel bağlamıştı. Kabarık uçan eteklerini de dizlerinin arasına sıkıştırmıştı. Lara tam evin yolunu tutmuştu ki bir rüzgar daha çıktı. Başından eşarbını alıp hala tavukların dolaşmakta oldukları bahçe parmaklığının üstüne attı. Yuri eşarbın arkasından koştu. Aldı, getirip Lara'ya verdi. Lara şaşırmıştı ama her zamanki gibi doğallığını yitirmedi. Yalnızca "Jivago" dedi. "Larissa Fyodorovna, burada ne işiniz var? Kovaları yere bırakın, ben taşıyayım. Yarı yolda hiçbir zaman durmam. Yaptığım işi de hiç yarım bırakmam. Eğer beni görmeye geldinizse buyurun. Yine de izin verin şu kovaları taşıyayım. Siz çalışırken ben tembellik edemem." "Siz buna iş mi diyorsunuz? Kovalara dokunmayın. Merdivenleri ıslatırsınız sonra. Buraya size hangi rüzgar attı onu anlatın. Bir yıldan fazladır buralardasınızdır ve bir kere beni görmeye gelmediniz. Burada olduğumu nereden biliyorsunuz? İnsanların ağzı torba değil ki dikesiniz. Sonra sizi kütüphanede gördüm. Niçin yanıma gelmediniz? Siz de beni gördüğünüzü saklamazsınız ya." Lara sağa sola sallanan kovaların ağırlığı altında hafifçe bükülerek Yuri'nin önüne geçti. Alçak kapıdan geçerken eğildi, kovaları yere bıraktı. Sırığı omuzundan indirdi, küçük bir mendille ellerini kuruladı. "Gelin," dedi. "Sizi içerideki koridordan ön kapıya geçireyim. Orası daha aydınlıktır. Bir dakika bekleyin, kovaları arka merdivenden çıkarayım. Ortalığı da azıcık toplayayım, geç kalmam. Merdivenlerin demir işlerine bakın, eski evdir. Tabii bombardımandan biraz zarar gördü. Taşların yerinden oynadığı bölümleri kendiniz de görebilirsiniz. Tuğlalardaki şu delikleri görüyor musunuz? İşte Katya ile evin anahtarını şuradaki deliğe koyuyoruz, aklınızda olsun. Belki bir gün ben evde yokken gelirseniz anahtarı oradan alıp içeri gidebilirsiniz. Bakın anahtar orada duruyor zaten. Ona gereksinmem yok. Şimdi içeriden girip kapıyı açacağım."